Ayrım 31, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 332. Çoluk kapıyı iterek araladı. Cehennemden cennete girişin coşkusunu yaşıyordu. Açılmakta olan kapıyı akıl almaz bir inatla kapamaya çalışıyordu Lori. Dayanamayacağını anladı. Hızla koşup çırayı söndürdü. Torbası, tüfeği ve karlı ayaklarıyla içeri daldı Çolo. Kavrulmuş ekmek, yıkanmış çamaşır ve dul kadın teri kokusuyla karşılaştı. Kapıyı kapattı. Kar alacasından zifiri karanlığa girmişti. Evin kokusunu iştahla soludu. Torbayı kapının arkasına koydu. Lori'nin nerede olduğunu tahmin etmeye çalıştı.
İnsan misafirini çıra nuruyla karşılar, katran karasıyla karşılamaz.
Birkaç adım attı, evin orta direğine dokundu, yüreği güp güp vuruyordu.
Azgın it azgın kancığı kokusundan bulur, neredesin?
Kat kat üst üste yığılmış yatak yüklerine dokundu. Yüreğinin kütürtülerin evin sağır sessizliğini davul tokmağı gibi dövüyordu. Mahşer arifesiydi.
''Ben bu gece seni hov hov zarılandırmaya gelmişim.''
''Neredesin? Benim belimin kerbozik.'' Dipnot sert haşin. ''Kudreti sana nasip olmuş ki şanslı karısın. Neredesin? Ses ver.''
Lori tepeden tırnağa ter içindeydi. Çolo'daki bu korkunç değişikliği, bu tazeliği, bu yeniliği, bu vahşiliği, bu pervasızlığı kana kana içiyor doyamıyordu. Çıplak ayaklarıyla köşeye gizlenmişti. Direnmenin bahşettiği, sunduğu büyülü aşkla dopdoluydu.
Şirini pervize şeker eden Allah seni de bana bal etmiş ki sorma. Kendini karanlıkta kes nezar etme.
Dipnot meçhul.
Gel sarıl sarmalan bana. Ben bu gece vurmaya gelmişim senin belanı, belan gazını. Neredesin?
Yatak yüklerini izleyerek köşeye doğru yaklaştı. Hafif bir kıpırtı duydu. Kaçırmamak için kollarını iyice açtı. Sol elinin dokunduğunu hisseder etmez köşeye yumuldu. Lori'yi kolundan yakalayıp kucakladı.
Ter, ateş, çırpınma, saç kokusu ve dipdiri dolgun küçücük göğüslerle kaynaştı.
Lori akıllara durgunluk veren bir atiklikle aynalı sazan gibi sıyrılıp kaçtı kollarının arasından. Bereketten kıtlığa, Nevroz'dan kışa düşmüş gibi oldu çoban. Hiç ses etmeden kayıp kaçan bu minik ateşin büyüsüyle çarpıldı. Etrafını yokladı, yürüdü, direğe çarptı kafası.
Kucakladım, kokunu aldım. Çin'de maçinde olsam bulurum seni. Kokun öldürdü beni. Kokun gözlerime vuran gün ışığından mübarektir. Neredesin?
Lori ocağı yakmadığına şükretti. Un küplerinin yanında duruyordu. Boş bir un küpünün içine girmeyi düşündü. Ayağını kaldırıp un küpünün içine koydu usuldan. Çolo'nun kapıya doğru yöneldiğini tahmin etti. Çömeldi fakat kalçası geçmedi. Küp duvara dokunup takırdayınca Çolo sesin geldiği yere yöneldi. Lori küpün içinden çıktı, duvarın dibinden köşeye doğru ilerlerken Çolo'nun eline dokundu. Panter gibi sarılıp belinden kavradı. Kadının kalçasını kucağına oturttu.
''Defol evimden, ben Meyro değilim. Çek elini bey namus hayvan.''
''Allah kurtaramaz seni şimdi, oh!'' diyerek sırt üstü yere yatırıp altına aldı kadını.
Entarisini büyük bir hırsla boydan boya parçalayıp çıkardı. Çıplaklığın kışkırttığı iştahla elini kadının derpesine attı.
''Al seni ırz düşmanı'' diyerek Çolo'nun burnuna kendinden umulmayacak derecede sunturdu bir yumruk vurdu.
Burnunun keskin acısıyla yana kaykıldı çoban. Sağ bacağını aynı anda hızla kurtaran Lori güçlü bir tekme indirdi alın çatına. Çolo dengesini yitirdi. Kadının ayak bileğine yapıştı. Lori yılan gibi bükülerek Çolo'nun baş parmağını dişleriyle ısırıp parçaladı.
''Of, of, köpekleştin sen dostik karı. Of parmağım, of!'' ''Ben Meyro değilim dedim sana. Ben kendimi koklatmam kimseye.'' diyerek sıyrılıp çıktı altından Çolo'nun.
Belden yukarısı çıplaktı. Şimdi Çolo çırayı yaksa, beni bu halimle görse, biraz daha kudursa ne güzel olur diye düşündü. İlk gizlendiği köşeye süzüldü sezdirmeden.
''Ben bu gece seni altıma alıp da her tarafını kenger sakızından beter çiğnemesem, bana da Befren'in oğlu Çavsor Çolo demesinler.'' diyerek ayağa kalktı.
Yataklardan un küplerine ve ocağa kaydı hızla. Elini cebine sokup kibrit aradı. Evde unutmuştu. Kapıya ve köşeye yöneldi, bulamadı. Öbür köşeye döndü hızla. Başına güçlü bir darbe yiyerek sendeledi.
''Uy kancığın eniği, öldürdün beni. Orospu alos.'' diyerek çömeldi.
Halı hevengini eline alan Lori, köşedeki kütüğün üzerinden inerken sağ baldırını Çolo'ya kaptırdı.
''Çek elini, ırz düşmanı.'' diyerek hevengi ikinci defa indirdi Çolo'nun kellesine.
Of çekti, sağ böğrünün üzerine devrildi Çolo.
''Of yedim seni, of pareledim, yuttum seni, of.''
Kafası alnına yakın bir yerden kayısı çekirdeği kadar açılmıştı. Sol kaşından kan sızıyordu gözüne. Hevengin ilk darbe yeri yarılmış yerden daha çok acıyordu. Kuşku ve şaşkınlık içindeydi Çolo. Lori'nin uçkuruna sağlam bir kadın olup olmadığı konusunda fikri bulandı. Korkunç derecede kıskanç olduğunu hatırladı sonra. Bu kanlı saldırılarını kıskançlığına bağladı. Dişini sıkıp hırsla ayağa kalktı. Başına inecek üçüncü darbeden korktu. Nenesinin ''Biraver bir fingir der, iki fingir der, üçüncüsünde ecele biner gider.'' sözünü hatırladı.
Yatak yüklerine doğru yaklaştı, kalın bir yastık buldu, tepesine iyice oturttu.
''Ben senin yangınını hemen söndürmezsem, sen bu evi de beni de kül edersin bu gece. Senin dermanın bendedir, senin çaren benim, kaçma. Arı kütüğe girer, Dicle deryaya girer, yılan deliğe girer, iğne sürmedanlığa girer, tohum toprağa girer, ir ataşa girer, çiğ et fırına girer. Kaçma!''
Lori bu sefer kapı tarafındaki köşeye sığınmıştı. Sağ elinde hevenk, sol elinde ise küçük bir bıçak vardı. Çolo'nun kafasını kırdığından habersizdi. Direnmenin tarifsiz zevkini tadıyordu. Direnme çobanın arzusunu, azgınlığını kışkırtıyordu. Direnme arttıkça azgınlığın artacağına ve giderek yalvarışa dönüşeceğine inanıyordu Lori. Direnme öç almanın da en iyi yoluydu aynı zamanda. Çolo 15 gün o kızla beraber yaşamıştı. Kızlığını bozmuştu o kızın. Kızın bacağından yaralı olduğu ise külliyen yalandı. Üstelik bu yetmiyormuş gibi bu gece kendisine hakaret de etmişti. Orospu alos demişti, dostik karı demişti. Çolo'ya adam akıllı bir ders vermenin zamanıydı artık. Ona orospu alos olmadığını, dostik olmadığını göstermenin zamanıydı. Sevişmenin zorla tecavüz şeklinde olması, yorgunluğunun hazza, kanın ise tere karışması iyiydi.
''İçindeki mübarek yağın fitili bendedir. Fitili aldın mı çıralanırsın.''
Ocağın gömüldüğü duvarın köşelerini yokladı, kapıya yöneldi. Coşku hınç ve acıyla titriyordu elleri. Ruhunu aramaya çıkmış çıplak ayaklı bir batıni dervişinin kavuşma arzusuyla dopdoluydu. Karanlık arayışa esrarengiz, doyumsuz bir güzellik katıyordu. Lori'nin tünediği köşeye yaklaştı. Dokunur dokunmaz kavradı kolunu kadının.
''Kaçma gel, ben bir altın tacım, güzelliğine açım, gel.''
''Çek ellerini, köpekleşme, ırz düşmanı.''
Çolo kadını belinden kavrayıp sırt üstü yere yatırdı. Çırpınan bacaklarını bacaklarının arasına aldı. Hevengi avuçladı, uzağa fırlattı. Çıldırmıştı. Lori'nin küfürlerini, bağırtılarını duymuyordu bile. Terlemişti sırılsıklam. Kadının sol elini sağ eliyle toprak zemine bastırdı. Ağzını kocaman kocaman açtı. Bereketinden çatlayan ballı bir inciri yutarcasına kadının sol göğsünü lüp diye ağzına aldı. Kadın zevkle inledi. Direnmenin getirdiği nimetleri güçlendirmek, rengarenk ışıklanarak daha da büyülü hale getirmek için yekindi.
''Ben dostik karıyım ha? Al sana ırz düşmanı bey namus.'' diyerek sağ elindeki küçük bıçağı Çolo'nun sol omuzuna sapladı.
Acılı derinden inledi çoban. Meme ağzından fırladı. İkinci bıçak darbesini sol bacağına yedi. Pantolonunu henüz sıyırmamışken kadını gevşeyen bacaklarının arasından kaçırdı. Eşsiz bir atiklikle ağır gövdesinin altından nasıl sıyrıldığını anlayamadı. Elbisesinin kalınlığı bıçağın etkisini kırmıştı. Omuzdaki yara bacaktakine nazaran daha hafifti.
''Vay adi kalleş karı, nasıl da vurdu beni.''
''Hadi sen elin artığını yemezdin. Seni uçkursuz yalancı ırz düşmanı. Sen Meyro'nun da ırzına geçmiş adamsın. 15 gün baktığın kızın da ırzına geçtin sen. Sen ne felbaz köpeksin, ne ırz düşmanısın sen. Saflık postuna bürünmüş ne canavarsın sen. Beni Meyro sandın ha? Deve suratlı, adi bezdonek.
Lori karanlıkta ahıra açılan kapının önünde duruyordu. Çırılçıplaktı. Elindeki bıçağı köşeye atmıştı. Direnişi kaçarak sürdürmek kararındaydı. Tecavüzün uygun bir anda gerçekleşmesini arzuluyordu. Yeterince kan, ter, hırs ve açlık vardı. Gönül rızasıyla teslim olmayacaktı. Orospu, alos ve dostik olmadığını kavratacaktı ona.
''Sen bu gece benim pençemdesin Kanco. Senin tandırını bu gece tarumar etmezsem bana da deli Çomo'nun yeğeni Çolo demesinler.'' diyerek ayağa kalktı.
Sesin geldiği yere yöneldi. Lori nereye kaçacağını şaşırdı. Kapıyı iterek ahıra girdi. Köpek havlamaya başladı. Çolo büyük bir galeyanla daldı ahıra. Lori öbür ucuna sığındı ahırın. Kurt basan ahıra girer girmez saldırdı Çolo'ya. Gerisin geri eve girmek isteyince ayağı takılıp sırt üstü düştü. Kurt basan eve girmedi. Kapının kıyısında durarak efendi efendi havlamasını sürdürdü. Çolo rahatça oturdu. Can kulağıyla dinledi köpeği. Köpek Çolo'ya yaptıklarının doğru olmadığını hatırlatıyordu. Dul bir kadını dağların ıssız koynunda, dört duvar karanlığında, çırılçıplak soyup kovalamanın ulu bir çobana yakışmayacağını anlatıyordu. Irzını savunan kadının feryadını tüm yaratıklar duyardı. Toprağın lanetine uğrayan saldırgan, buz üstüne çıkmış danaya dönerdi. Köpek Çolo'yu bu işe başlar başlamaz anında bitirecektin ama beceremedin. Ermeni perhizi kadar uzattın. Uzatınca karı seni köpek ağzından kurtulan tavşana benzetti diye uyarıyordu. Çolo köpeğe hak verdi. Dayısının yani Hacreş'in ünlü hovardası, rahmetli Deli Çomo'nun sık sık tekrarladığı cevahir sözü hatırladı. Sev seni seveni yer ile yeksan ise, sevme seni sevmeyeni cennette huri ise. Çolo kapıyı kapatınca köpek havlamayı kesti. Yaralarına dokundu usuldan. Başındaki acılı ağırlığı tarttı. Derin bir soluk aldı, of çekti. Ummadığı kütük arabayı devirmişti. Kapkara, uğultulu bir kırlangıç fırtınası basmıştı içine. Dünya fena halde cimri, dikenli ve kalleşti. Bu kadar yoksul, bu kadar yalnız, bu kadar kalleş, bu kadar sahtekar bir dünyaya güneş neden gülümsüyor, yıldızlar neden baht bahşediyordu? Ama köpek haklıydı. Sağ elini toprağa basarak doğruldu Çolo. Sırtındaki tüfeğini aramaya koyuldu. Tüfeğin kundağı evin orta direğine çarpınca anladı büyük dalgınlığını. Getirdiği yiyecek dolu torbayı almadan kapıyı açtı. Kar mavisi bir ayazla karşılaştı. Ağlıyordu. Bir daha gelmeme kararındaydı bu eve. Utancın ve pişmanlığın dayanılmaz ağırlığı altındaydı yüreği. Memeden ağzında kalan mest edici kokuları ve gül özünü ve sıcaklığı söküp atmak için peş peşe okkalı tükrükler savurdu kara. Kapıyı çekti, don kar aydınlığında gacur fucur yola koyuldu. Lori ahırın öbür ucunda köşede çoluğun yanında bir müddet bekledi. Eve açılan kapının kapanışını, köpeğin susuşunu, evin ve ahırın sessizliğe gömülüşünü endişeyle izledi. Evin kapısının açılışını sezince koştu, ahırın penceresindeki taşlardan birisini aldı, pencereden dışarı boyun kırıp evin önüne doğru baktı. Çolo'nun ayak seslerini, kara tükürüşlerini dinledi. Gitmemesi için bağırmak istedi. İrkildi, vazgeçti. Orospu Alos ve Dostik ve Kanca olmadığını göstermek, ispat etmek zorundaydı ona. Dananın sıcacık soluğunu kalçasında hissetti. Dönüp eliyle burnuna vurdu. Yarı memnun, yarı pişman bir ruhla girdi eve. Çırayı yaktı, yatakları indirip sandığı açtı, giyindi, ocağı tutuşturdu. Yırtılmış entarileri, derpeyi, bıçağı hevengi toplarken hasırdaki kan lekelerini gördü. Çırayı duvardan aldı, yakından seyre koyuldu kan lekelerini. Duvarın dibindeki torbayı fark etti. Getirip açtı hemen. Yiyecekleri çıkarırken tarifsiz, içli bir acıma duygusuyla dolup taştı. Kalktı dışarı çıktı, hızlı hızlı yürüdü ağaca kadar. ''Çolo!'' diye bağırdı üç kere. Ses menzilinin dışında karmaşık duygular dalgasında çalkalanarak ağlayarak gidiyordu Çolo. Ağacın dibinde durdu, karanlığa, çolunun ardında bıraktığı koyu alarcık gece mavisine saldı bakışlarını. Peşinden koşmak istedi. Dostik karı diye bağırdığını duyar gibi oldu, vazgeçti. Çolu acaba inanarak mı söylemişti bu sözleri? Tahta küp içinde olanı sızar diye mırıldandı. Cehenneme kadar gitsin çala boz aygır. Eve girdiğinde alevler geven, tezek ve odun yığınını sarmıştı. Her şey nasıl da bir anda saman alevi gibi parlayıp sönmüştü. Hasıra sırt üstü uzandı. Çolo'nun durup dururken arsızlaşmasının üzerinde düşünmeye başladı. O kızı 15 gün evinde beslemişti. Kim bilir, belki de o kıza hiç dokunmamıştı. Kıza baktıkça dolmuştu. Kız gider gitmez buraya koşmuş, burada patlamıştı. Uluyuşlar duydu. Kurt basan avladı korkuyla. Kalktı, ahırdan getirdiği kısa direklerle kapıyı payandaladı, berkitti. Yatak yükünün arasından çıkardı, av tüfeğini ocağın yanına duvara dayadı. Hasırın üzerine bağdaş kurup bakışlarını alevlerin aydınlattığı yiyeceklere dikti. Ocağa iyice yaklaştı sonra. Sol memesini çıkardı. Alev aydınlığında beliren diş izlerine baktı, boynunu kırdı, kokladı diş izlerini. Gülümsedi. Koyuna memeden dalan kurdun nefsi zincir dinlemez, soyu has olur diye soluğunu oluğunu kesip dışarıyı, kurtlar dünyasını dinledi. Goran Ağa. Goran Ağa sırtını ortasından kandil sallanan mihrap desenli bir tuh seccadesine dayamıştı. Deve tüyünden dokunan bu kadim seccadenin ateş zeminine yüzlerce buğday başağı, çiçek ve kuş figürü yerleşmişti. Seccadenin kenar hattı çiçekli kufi yazılarla, kıvrak dallar ve minik testilerle özenli bir tarzda işlenmişti. Goran Ağa'nın sağında bıyıkları hacı yağı kokan kurbağa ağızlı Melo Miro oturuyordu. Solunda Goran'ın sol kolu Reşo ve Reşo'nun adamları Espiroz, Dodo, Namo, Neval, Baran ve Avdil yer alıyordu. Ağa'nın sağ kolu olan Melo, Miro'nun en çok güvendiği üç adam Civan, Ahmet ve Canyar ise karşıda Gızink kadının yanında bağdaş kurmuştu. Giriş kapısının solunu Fermani ile Kirdo, sağını Kose ile Kavo tutmuştu. İçeride oturanların her birinin kucağında bir G1 tüfeği uyuyordu. Yalnız Melo Miro ile güvendiği üç adamda ve Reşo'da birer G3 tüfeği vardı. Goran Ağa Kalaşnikov'unu seccadenin yukarısına, çocukların erişemeyeceği bir yere asmıştı. O da tütün, ilenmiş çorap, soğan, deri, ter ve demir kokuyordu. Melo Miro, Veli ile Helko'yu dışarıya nöbetçi dikmişti. Goran Ağa'nın damına çıkartmıştı birisini. Kale gibi bir evi vardı Goran Ağa'nın. Kalın, yüksek duvarlarla kuşatılan bir bahçenin ortasındaydı ev. Dedesi Karo Ağa'dan kalmaydı. Duvarları malviye denilen pişmiş tuğlayla örülmüştü. Eyvanın iki yanı revaklı nişlerle çevrelenmişti. Taşa gömülmüş çiçekli çiniler, çinelerin çevresinde stilize güvercin ve geyik motifleri dikkati çekiyordu. Kapı hayrice büyük ve demir kaplamalıydı. Oyma kapıda mine işi kartal kafaları, zeytin yeşili süslemeler, yaprak motifleri vardı. Evin pencereleri yüksekçe ve dardı. Kalın demir parmaklıklar tel süzgeç ve camla sağlamlaştırılmıştı. Bitip tükenmez kan davalarının, silahlı çatışmaların mağrur bir kanıtı olarak yükseliyordu köyün bağrında. Eyvanın sağında ve solunda sıra sıra sırlı ve kabartmalı çömlekler yer alıyordu. Bazı çömleklerin tepesine renkli slip tekniğinde kaseler oturtulmuştu. Goran Ağa'nın dedesi şan şevket sahibi Karo, İran'dan İsfahan, Erdebil ve Rey şehirlerinden getirtmişti tüm bu çömlekleri. Sular, ayranlar, şerbetler, şaraplar bu narin işlemeli sanat şaheserleriyle sunulurdu konaktaki misafirlere eskiden. Envai çeşit çiçekler, kokular köpürürdü bu testilerden. Şimdi hiçbirisi kullanılmıyordu. Eski ruhu, eski debdebeyi çağrıştırmanın bir aracı olarak eyvanda sergileniyordu.
"Lav, ağzınıza mukayyet olun ha!" diye çıkıştı Goran Ağa. "Askere bildirmeyin, giderken karakolun yanından geçmeyin. Kılıç kesmez, kurşun geçmez bir beladır ki ayağımıza kadar gelmiş. Kaçırmayın, devlet her birinin kellesine 2 milyon koymuş."
Çeto'nun kellesine 4 milyon koymuş.
Karnı hayrice galiz, cesametli, iri, dizman vekiline Miro'ya baktı Goran'a.
Doğrudur. Çeto'nun kellesine 4 milyon pangınot koymuş dedi. Gözünüzü açın. Askerle beraber gidersiniz avcunuzu yalarsınız. Para mara alamazsınız. Siz vursanız da yüzbaşı çekip askerin vurduğunu söyler. Yalancıdır, haramzadedir. İnsanlıktan payını almamış bir gavattır ki baş edilmez. Askere sezdirmeyin, kurnaz olun. Sarı saman altından su yürüten, sonra da üstüne çıkıp müezzinlik eden yaşar bu dünyada. Kaçırmayın. Lokma ayağımıza kadar gelmiş. Onlar aç kalmışlar. Buralardan bir yerlerden ekmek almaya gelmişler. Kurdu ormandan açlık çıkarır. Sıkışmışlar. Sıkışmasalar kışta kıyamette herkesin bildiği o kaya kovuğuna gelip sığınmazlar.
Oğlunun sonunu düşünüyordu kızın kadın. Eski kan davalarının yerini ondan daha kanlı, daha geniş savaş almıştı. Kan edene kan ederler sözü sık sık çınlıyordu ruhunun derinliklerinde. Köylüler silahlandırılıyor, maaşlı memurlar haline getiriliyor, daha çıkan kendi asi çocuklarının üzerine sürülüyordu. Kıyameti bekleyen Bradost falcılarının mütevekkil sükunetine gömülmüştü kızın kadın. Omuzları yıldızlı insanlar, helikopterler, kanlı çatışmalar işgal etmişti rüyalarını. Rüyaları garipleşmişti. Gökteki helikopterden cehenneme gider misiniz diye sorular yağıyordu köylere. Ve ayağa kalkan binlerce köylü maaş kaç sorusuyla karşılıyordu bu soru yağmurunu. Kızın kadın şaşkındı. ''Bana bir haller oldu, ölümüm mü yaklaştı yoksa?'' diye mırıldanıyordu bazen.
''Ama diyem ki'' diye söze girdi Reşo. ''Şimdi biz sabahın köründe orayı tüfek çemberine düşürdük. Çatışma başladı. Hepsini bir tamam vurduk. Kimin kimi vurduğu, kimin ne kadar parayı hak ettiği?''
''Tamam, anlamışım'' diye sözünü kesti Reşo'nun.
''Lo, siz onu dert etmeyin.'' Ben kaç ölü varsa hepsinin parasını gider, Muş'taki binbaşıyla görüşür, bankadan çeker alır getiririm. Kendi ellerimle aha size bu evde dağıtırım. Tütün parasını nasıl dağıtmışsam, alnınızın helal terine nasıl para saymışsam, kazandığınız kan parasını da tek tek kuruşu kuruşuna sayar teslim ederim. Ben mal yemem, ben izzet-i nefis sahibi, namlı, hak yemez bir sülalenin evladıyım. Bu sofranın ekmeğini yiyen her kul bilir bizi. Yalnız şunu diyem ki, müsaademe sırasında namuslu olun. Kim kaç kurşun atmış, kaç adam vurmuşsa namusluca söylesin, yalan atmasın. Gayretli insanın, yiğit insanın daha çok parayı hak etmesi lazımdır. Korkmayın, ölüsü bol olan müsaademeden, vursun vurmasın herkes pay alır.
Gani kanın parası gani olur. Ama yiğidin, korkusuzun, gayretlinin payı büyük olur ki bu da normaldir. İşin adaletidir. Öyle korkak insanlar var ki müsaademede altlarına işerler. Benim onlar için yapacak bir şeyim yok. Onlar Yakuti Rümmani dövüp içseler de korkaklıkları gitmez. Ama kan bedelinden onlar da pay alırlar.
İçeri Goran Ağa'nın küçük karısı Hemail girdi. Elinde koca bir bakır sini, sininin üzerinde kahve dolu bir yığın küçük fincan vardı. Kahveleri giriş kapısından başlayarak sırayla koruculara sundu. Canyar'ın karşısına dikilince sezdirmeden gülümsedi. Bakışlarını bakışlarıyla sardı. En yakışıklı korucuydu Canyar ve Hemail'in ilk göz ağrısıydı. Boş siniyi kapının yanına duvara dayayıp odadan çıktı Hemail. Kızın kadın kahve almadı.
''Benim asıl derdim başkadır.'' diye devam etti Goran'a. ''Allah'ın izniyle eğer siz bu baskında başarılı olursanız, bizim köyün namı yayılır. Yolumuz, suyumuz, elektriğimiz bu sene içinde hallolur. Altımıza helikopter verirler, silahlarımızı yenilerler. Kurşunumuzu, bombamızı, dürbünümüzü, ayakkabımızı, üst başımızı tamam ederler.''
''Altımıza belki bir cip verirler ağam.''
''Muhakkak verirler.'' diye onayladı Miro'yu. ''Banka borçlarımızı ertelerler. Düşük faizle kredi açarlar. Kaçak mallarımıza göz yumarlar. Maaşlarımıza zam yaparlar.''
''Allah esirgesin ağam. Ya bizden birisi vurulursa ne olur?'' diye söze girdi Canyar.
Damdan başına karpuz düşmüş gibi oldu Goran'a.
İtoalitlik etme dercesine gözlerini devirdi, kahvesinden bir fırt çekti, bıyığını sıvazladı. Baskın basanındır dedi, baskına giden vurulmaz. Vurulursa da devlet geride kalan çoluk çocuğuna, ailesine maaş bağlar. Gözü açık gitmez.
Baskın başarısız olursa yüzbaşı çekip bunun hesabını bizden sormaz mı?
Nasıl diye Ahmet'e baktı Goran'a.
Bize niye bildirmeden gittiniz demez mi?
Haşin haşin şakırdattı tesbihini Goran'a. Ah ah benim oğlum. Darıbaşı misali büyüdükçe eğrildi diye mırıldanan kızın kadına baktı. Can yar kadına hak verdiği içinden Ahmet gülümsedi. Goran'a duymazlıktan geldi anasını.
Allah etmesin. Baskın başarısız olursa keşif gezisindeydik. Bey gafilden karşımıza çıktılar. Müsaademe başladı dersiniz. Biraz kurnaz olun la. Her şeyi bana sormayın.
Bu sırada Berzo ile Aso girdi içeri. Her birinin omuzunda bir G1 vardı.
La nerede kaldın Berzo? Bu kadar milleti bekletmenin alemi nedir diye bağırdı Goran'a.
Berzo gülümsedi yalancıktan. El pençe durdu.
Daha zaman var agam diyerek saatine baktı. Saat 3. 10 dakika sonra çıksak yer ağarmadan kavuşuruz. Hadi hadi geç otur. Kız iki kahve getir Emayil diye bağırdı Goran'a.
31. ayrımın sonu. Sayfa 342.